Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda.
Herkese selamlar. Neuroblog haber bülteni yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizler için evrim üzerine derlediğimiz haberleri anlatacağız. Bu sefer yanımda Beyza değil, Eris değil, Oğuzhan değil, bir konuğumuz var ya da birlikte beraber çalışacağımız arkadaşım var. Erinç Yurtman. Kendisi yüksek lisansta evrim üzerine çalıştığı için bu bölümde onun da yardımlarıyla, katkılarıyla evrim konuşacağız. Merhaba Erinç, hoş geldin.
Merhaba, selamlar abi, hoş buldum.
Nasılsın?
İyidir ya, ne yapalım? İşte müthiş sıcak var, işte onunla uğraşıyoruz, ne yapalım? Sen ne yapıyorsun, sen nasılsın?
İyiyim ben de ya, bizim burası da bu ara bir sıcak. Bir gün yağıyor, bir gün yağmıyor. Bir gün sıcak, bir gün hafif serin. Benim ruh halimle hemen hemen aynı gidiyor.
Hayda
İnişli
kardeşim, hayda, ruh halin evrimi.
Haydi bakalım, başlıyor muyuz sana?
Başlayalım, hadi.
Abi şimdi o zaman şöyle, bizi az çok tanıyorlardı. Sen bir kendini tanıtır mısın? Ne yaptın sen yüksek lisansta, ne çalıştın? Niye evrim çalıştın? Nasıldı? Bir özetlemek ister misin?
Tamam, yani şöyle, tabii ben lisans hayatım boyunca aslında böyle evrimle ilgili çalışmaları okuyordum. Bir ilgim vardı. ODTÜ'de, biyolojide ben de lisans hayatımı tamamlamıştım. O süreç içinde zaten okuya okuya böyle bir ilgimi çekti evrim alanı. Çok hoşuma gidiyordu okumak, etmek. Daha sonra yüksek lisans zamanı geldiğinde de bizim bölümümüzde çalışan, halen daha orada görevli olan Profesör Doktor Mehmet Somel hocam ile birlikte popülasyon genetiği alanında yüksek lisansımı yapmaya karar verdim. Beraber çalışmak istedim. O da sağ olsun tabii gel dedi. Yani yüksek lisans hayatım boyunca da aslında evrimle haşır neşir oldum.
Evet, zaten aynen Erinç'le biz aynı dönemdeniz. Hatta Evrim Ağacı'nın da bayağı katkıları oldu bizim evrim üzerine ilgimizin artmasına. O yoluna
Tabii
devam
canım.
etti.
Tabii az çeviri yapmadık kardeşim.
Değil
İnsanlar
mi?
aratsın. Şimdi dinleyenler aratsın
Çok
bakalım.
doğru. İsim
Erinç
tanımız
Yurtman
belli.
deyince
Aynen.
aynen öyle.
Google'a Erinç Yurtman yazın yani.
Aynen
Şimdi
öyle.
tek tek bütün makalelerin ismini vermeyeceğiz ama bir tanesi var ki Nature'da yayınlandı, yüksek lisans çalışman, değil mi?
Evet abi aynen öyle. O da şöyle oldu. Yüksek lisans tezim antik DNA'lar hakkında. Onu da yüksek lisansım tamamlanır tamamlanmaz. Yani tezimi savunduktan sonra birkaç aylık ek bir çalışmayla makale haline dönüştürdük. Ve o da Nature'da yayınlandı.
Çok güzel. Yani yüksek lisanslı Nature makalesi çıkarmak, bu akademide bulunan insanlar ne kadar önemli olduğunu zaten, ne kadar zor bir şey olduğunu anlamıştır.
Herkese nasip
Bilir.
olmaz diyelim.
Aynen öyle. Hatta diyelim ki nazar etme ne olur, çalış senin de olur.
Senin de olur. Ama çok çok çalıştık abi gerçekten.
Evet,
Kan,
ben de
ter,
şahidim.
Gözyaşı inanılmazdı.
Yani, o konuya belki tekrar gireriz. Simülasyonlara, antik DNA'ya
Girelim.
ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi ben şeye soracağım. Evrim falan dedik. Böyle Afrika'nın kökenlerinden, o kırsaldan çıkıp şehirde yaşamaya başladık. Şimdi peki sen büyük şehir mi seversin, küçük şehir mi seversin?
Ya şöyle ben üniversiteye kadar küçük şehirdeydim. Çanakkale'de yaşadım. Orada büyüdüm diyebilirim. Ama yani favorim büyük şehir açıkçası sunduğu imkanlar vesaireden dolayı.
Ankaracıyım diyorsun. Ankara'm da
Aa
Ankara'm.
tabii. Tabii ki de Ankara'm gel dedi.
Ben de katılıyorum Ankara kısmına. Ben de mesela buraya taşınana kadar hiç küçük şehirde yaşamadım. İlk başlarda şey geliyordu bana. Yani küçük şehir güzel, işte her şey elinin altında. İşte ikinci yılından sonra şey oluyor insan. Ya tamam, çok sıkıldım, her yer aynı ya geliyor. Ben mesela, ben de büyük şehirci olduğumu fark ettim.
Tabii tabii yani büyük şehir deyince İstanbul değil bu arada. Orası bir ülke abi yani orası gibi değil. Yok yok olacak şey değil orası.
İstanbul değil.
Ankara'dır, İzmir olur,
Evet.
Antalya'dır falan bu tarzdaki büyük şehirler.
Evet.
Ama dediğin gibi küçük şehrin de çok avantajı olduğu gibi böyle sıkılma şeyi var. Yani sıkılıyorsun
Evet.
doğrudan.
Yaratıcı olman gerekiyor bir noktadan sonra. Hani
Evet.
kendi zevklerini yaratman gerekiyor küçük şehirde. Çünkü yapacak bir şey kalmıyor bir
Hiçbir
noktadan
şey yok
sonra.
aynen doğru.
Evet. Peki bugün ne anlatacaksın? Neler var haber olarak?
Ben de iki haber var abi. Bunlar insan evrimiyle ilgili değil ve daha çok modelleme üzerine. Bir tanesi hafıza, unutma ve sosyal öğrenmenin evrimiyle ilgili bir haber. Diğeri de evrimin en büyük düşmanı mükemmelliyetçilik gibi bir başlığı olan bir haber. Enteresan iki haber. İkisi de dediğim gibi modelleme üzerinden yapılan çalışmalara ait.
Anladım. İkisi de enteresan. İkincisi üzerine herhalde konuşabileceğimiz birçok şey
Var
olacaktır ki.
var.
Değil mi?
Tabii
Değil
var.
mi?
Olmaz olur mu var?
Şimdi bende de iki tane var. Bir tanesi aslında bunu biz günlük hayatımızda çok kullanıyoruz da insanlar kendi cömertliklerini veya bencilliklerini karşı taraftan da bekliyor. İkinci haberimde şehir yaşamına uyum sağlayan yaban hayatı üzerine olacak. Aslında bu ikisi simülasyon değil benimkilerin. Bir tık daha
Gözlemlenebilir.
evet daha gözlemlenebilir aynen öyle daha gözlemlenebilir şeyler. Bunlar üzerine de yine konuşabileceğimiz güzel iki haber.
Hadi bakalım. O zaman yüce izinlerine ben başlıyorum abi.
Estağfurullah,
İlk
estağfurullah.
haberimle estağfurullahın evrimi. Evet. İlk haberim yine dediğim gibi simülasyon üzerinden okuyacağım ya da anlatacağım bugün. Haberler hep simülasyon üzerinden yapılan çalışmalara ait. Çalışmanın haberinin ismi aslında şöyle: Hafıza, unutmak ve sosyal öğrenmenin evrimi. Çalışmayı yapan yazarlar Max Planck'ın Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde çalışıyorlar. Şimdi bu araştırmacılar sosyal öğrenmenin evrimini böyle görebilmek için bir simülasyon modeli geliştiriyorlar. Tamamen bilgisayar odaklı bir çalışma. Ve bu modelleme ajan tabanlı modelleme. Aslında bu konularda işte yapay zekada modellemeler üzerine çalışan insanların bildiği bir sistem bu. Sistem aslında şöyle, böyle ajanlar düşün abi sistemin içinde, modelin içinde. Bu ajanlar hem kendileri eylemler yapabiliyor kendi kendilerine, hem de diğerleriyle etkileşime geçebiliyorlar. Yani bu aslında doğrudan popülasyon modelleme gibi bir şey. Yani her bir birey ajan, o total popülasyondaki diğer ajanlarla etkileşime girebiliyorlar falan filan, ama tabii ki bu işte simülasyon bilgisayar ortamında.
Peki bu ajanlar dediğin şey mi böyle?
Ya işte şey gibi düşün, yani her bir örnek vereyim, bir hayvan popülasyonu, tamam mı? İşte koyun severim.
Evet.
Şimdi tamam mı? O koyunları temsil eden bu modelin içinde bir şey var. Tabii İngilizcesi agent diye geçiyor. O da doğrudan yani Türkçe'ye çevirince ajan diye geçiyor, ama modelin içinde bir temsil var. O temsil hem kendi eylemlerini yapabiliyor, kendi kararlarını verebiliyor bu model içinde, hem de diğerleriyle, diğer temsillerle etkileşime geçebiliyor. Ya yani bunları taklit ediyorsun aslında. Hani bu popülasyonu doğrudan taklit eden bir hesaplama modeli bu. Bilgisayar modeli. Bu çok kullanılan bir modelmiş. Tabii bizim alanda da falan. Çünkü hakikaten uygun. Yani düşünsene, popülasyonu taklit ediyorsun. Bu model üzerinden bir simülasyon kuruyorlar bu araştırmacılar. Şimdi bu araştırma özelinde de tabii bu yetenekleri var bu ajanların. Her bir işte hayvan diyeyim, hayvan modelinin. Bunlar ne yapabiliyorlar abi? Bunlar hayatları boyunca hatırlayabiliyorlar, unutabiliyorlar. Bir de öğrendiklerini, önemli bilgileri paylaşabiliyorlar. Yani bunların işte hani modelleme içindeki şeyleri bunlar, yetenekleri bunlar. Şimdi bu model tabii ilerledikçe bu yazarların, araştırmacıların soruları var. Diyorlar ki acaba bu simülasyondaki hayvanlar, bundan sonra hayvan diyeceğim onlara, ne zaman diğerinden öğrenmek istiyor? Yani biri diğerinden ne zaman öğrenmek istiyor? Ne zaman bir hayvan öğrendiğini unutabiliyor ve ne zaman böyle bir yenilik, bir değişiklik yapmak istiyor bunlar? Yani bu enteresan bir model. Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii matematiksel bir modeli var. Doğrudan birçok formül kullanılmış. Bu simülasyon içinde bunu görebiliyorlar bu araştırmacılar. Ve sonuçta çok enteresan. Bunu tartışalım mutlaka. Şimdi her şeyi hatırlayan hayvanlar, mesela bir eyleme geçecekken, bir şey yapacakken çok fazla ihtimal olduğu için davranış ihtimali. Ya şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, ulan bunu da yapabilirim falan filan derken seçim yapıyorken çok zorlanıyorlar. Ve genelde yanlış karar veriyorlarmış. Ondan sonra diğer sonuç da şu, tabii ki hemen öbüründe düşünürsek. Ya kullanışsız davranışları unutmuş olan hayvanlar çok daha iyi seçimler yapabiliyorlarmış. Böyle bir gözlemde bulunmuşlar. Yani diyor ki yazarlar, unutmak aslında işlerine yarıyor şeylerin. Oradaki hayvanların, model içindeki hayvanların. Kendileri işte haberde işte çalışmayı şöyle özetliyorlar aslında. Diyorlar ki hafıza ve işte hatırlamak vesaire, unutmayla beraber hayatımız boyunca davranışlarımızı şekillendirmemizi sağlıyor. Bundan önceki sosyal öğrenmenin evrimiyle ilgili araştırmalarla ters düşen bir sonuç var aslında. Şimdi bunların modeli şunu gösteriyor. Sürekli değişen çevre şartları da uyguluyorlar bu modelde, simülasyonda. Bu sürekli değişen çevre şartlarında dahi buradaki bireyler, bu popülasyondaki bireyler birbirlerinden öğrenmeye ve gelişime devam ediyorlar. Bir kültürel birikim sağlıyorlar ve devam ediyorlar. Şimdi bundan önceki çalışmalarda bu aslında tersiymiş. Yani bundan önceki işte sosyal şeyin öğrenmenin evrimiyle ilgili çalışmalarda tam tersi. Çevresel şartlar ne zaman stabil olursa o zaman yeni şeylerin ortaya çıktığını ve işte bu tarzdaki kültürel değişimlerin ortaya çıktığını gösteriyormuş o çalışmalar. Fakat buradaki yeni çalışma, bu model diyor ki yani aslında değişken çevre şartlarında da işte bu öğrenme, birbirlerinden öğrenme daha doğrusu, kültürel paylaşım, işte unutmak ve hatırlamak, o bunların beraber çalışmasıyla devam edebiliyor. Değişen çevre şartlarında da. Bu diyor işte diğer çalışmalarla biraz böyle ters düşse de yeni şeyler bize gösteriyor diyor. En sonda yaptıkları özette şu, hafıza, hatırlamak, işte bir hafıza oluşturmak, unutmak ve sosyal öğrenmenin, bu üçünün beraberce birbirlerini etkileyip beraberce evrimleştiklerini söylüyorlar.
Yani normalde tabii şey üzerine çok fazla konuşuyorduk, işte haberde çıkıyordu. Bir popülasyon içinde birisinden bir şey öğrenip bunu unutmamak son derece hayati, ama aslında unutmak da bir o kadar hayati yani. Bu çalışmanın gösterdiklerinden birisi bu.
Evet.
Her
Yani şöyle,
şeyin.
evet, aynen. Yani tabii her şeyi unutturmuyorlar buradaki modelde zaten. Yani her şeyi hatırlatmıyorlar sadece. Öyle söyleyeyim. Yani 10 birim öğreniyorsan abi, örnek veriyorum, 4 birim unutmak 10 birimi de hatırlamaktan daha iyi olabiliyormuş.
Daha iyi.
Yani bu kültürel tabii evrim için önemliymiş. Yani buradaki simülasyon öyle
Peki
göstermiş.
şey, bir bilgi var mı? Mesela bunu gerçek popülasyonlara ne kadar başarıyla uygulayabiliyoruz? Yani bu
Yok
gerçekte de böyle midir gibi bir çıkarımları var mı?
yok. Hayır, öyle bir çıkarımları yok. Sadece dediğim gibi en sondaki özet, yani unutmanın ve işte hatırlamanın vesaire, hafızanın beraberce aslında evrimleştiğini, yani bunların beraber çalıştığını söylüyorlar. Yani sürekli değişen çevresel şartlarda. Bak, bunu sana sorayım. Yani senin fikrini merak ediyorum. Yani sürekli, yani tamamen şu ana kadarki bilgilerinden, tabii ki araştırma hani bir şekilde şey yapmadık, işte ne bileyim popülasyonlarla şey yapmadıkdır. Ya yani bunu daha önce beraber araştırmadık ama sadece fikirlerini merak ediyorum. Yani değişen çevre şartları mı daha etkilidir sence, burada iddia ettikleri gibi? Yoksa stabil çevre şartları mı aslında daha önceki çalışmaların gösterdiği gibi etkili?
O unutmaya mı, yoksa
Ya şey işte,
yeni
sosyal öğrenmenin evrimi için.
öğren, yani açıkçası bana soracak olursan yeni şartların oluşması daha etkili olması gerekiyor.
Evet, ben de
Değil
öyle
mi? Evet.
düşünüyorum yani. Evet, yani çünkü burada dediğine göre daha önceki çalışmalar tam tersini gösteriyor diyor. Ben
O
ona
da çok
şaşırdım.
enteresan.
Evet.
Yani stabil bir ortamda yeni bir şey öğrenebilmen çok mümkün değil yani. Aktarımı
Acaba şu
mı
şey
daha iyi
mi?
yapıyor
Şu
acaba?
hani küçük küçük şehir büyük şehir örneği verdik ya.
Mesela evet.
Küçük şehirde kalan insan sıkılıp yani ama işte bu yani birinden öğreneceksin bunun
Evet.
paylaşımı yani evet bilmiyorum. Bence bu model bilmiyorum başarılı gibi. Yani bunu nasıl test edersin doğada işte bilmiyorum ama
Çok zor herhalde bunu test edebilmek doğa
abi
üzerinde
evet
yani.
yani işte o yüzden evrim çalışmak bayağı zor ya.
Evet.
Hani gerçekten zor.
Onu soracaktım ben.
Ha tamam.
Yani hani evet çünkü çalışmayı düşünecek olursak doğada bunu gözlemlemek neredeyse imkansız. Elimizde modellemeden başka bir seçenek de kalmıyor diye tahmin ediyorum.
Evet yani kültürel aktarım işte bu tarzdaki bir sosyal öğrenmenin evrimi vesaire bunu antropologlar, arkeologlar bunlar hani tarihsel süreci daha iyi tabii ki şey yapacaklar. Nasıl evrimleşmiş? Ya kültürel evrim nasıl olmuş vesaire ama dediğin gibi doğrudan nasıl gözlemleyeceksin? Yani verilerle falan çok zor o yani çok
Evet.
güç gibi.
Yani bir insan popülasyonunda belki anketlerle vesaire bir şey oluşturabilirsin ama bunu diğer hayvan popülasyonlarına götürüp de oradan bir gözlemlemeye çalışmak.
Evet,
Bir de
evet.
çok zor. Yani bir de
Abi nasıl
uzun süre.
bileceksin? Kimin neyi hangi
Ha.
koyunun neyi unuttuğunu mesela
Ha.
örnek.
Aynen öyle.
Yani ha, kardeşim yani işte nasıl bileceksin onu? O
Evet.
işte hayvanlarda davranış çalışmak zaten başlı başına çok zor da.
Çok zor. Zor.
Neyse
Evrim çalışmak.
bilimi şey yapmayalım böyle.
Gömmeyelim. Biz burada gömüyoruz
Gömmeyelim.
ya.
Abi ne yapalım? O içindeki için hakikaten öyle.
Tabii
Neyse.
tabii. Evet. Ya dışarıdan bunu okuyup baktığında şey olabiliyor insan. Ya ne kadar büyüleyici vay be. Ama içeride olduğunda şey oluyorsun. Ya şimdi bunun o kadar fazla problemleri var ki aslında ya. İster istemez bu şeye
Evet.
kapılıyor
Daha
insan.
realistik oluyorsun çünkü.
Evet,
Öbür
evet,
tarafta
evet.
daha böyle hayalperest olduğun için.
Evet.
Ah bizim de ne hayallerimiz vardı be Meriç. Ha?
Ah
Ah. Neyse evet devam edelim. Boş ver.
O zaman bu konuda eklemek istediğim başka bir şey yoksa ben geçiyorum başka konulara.
Şöyle yani keşke bunları da hani doğal popülasyonlarda gözlemleyebilsek bu
Hı.
kadar. Çünkü bunlar çok heyecan verici buluşlar oluyor genelde.
Evet.
Yani modeller ulan diyorsun ne kadar güzel ya hakikaten öyle mi acaba?
Hı.
Ama işte hani işte İngilizce in silico denen şeyler oluyor bunlar.
Evet, değil mi?
İşte onlar da böyle şeyleri var. İşte modellemelerin. Keşke gözlemlenebilir olsa hemen mesela. Onu isterdim.
Keşke.
Neyse,
Evet.
evet. Bu kadar.
Neyse çok üzülmeyelim bu konuya. Belki bir gün biz görmeyecek olsak da belki bir gün
İnşallah,
belki.
inşallah. Evet.
O zaman ben ilk haberime geçiyorum. Bu haberin başlığı insanlar kendi cömertliklerini veya bencilliklerini karşı taraftan da bekliyor. Şimdi bu Illinois Üniversitesi'nden bir grubun yaptığı çalışma. Şimdi ben bir tık daha güncel hayattan anlatmaya çalışacağım durumu. Yani mesela siz karşınızdakinin bir davranışını alıp da üzerine yorum ekleyip işte benim hakkımda böyle düşünüyor ya da bana böyle yaptı diyorsunuz. Yani bunu hepimiz diyoruz. Sadece siz değil ben de diyorum.
Ben de diyorum abi, ben de diyorum.
Hepimiz diyoruz. Bu
Tabii.
çok insani bir davranış yani. Ve genelde de aslında o karşı tarafın sizde uyandırdığı o hareket, o davranış, o art niyet diyeyim ben ona. Genelde bizim kendimizin karşı tarafa yapacağı bir art niyet oluyor. Yani bencil bir davranış gördüğünüzü düşünüyorsanız karşı taraftan genelde o sizin bencilliğinizden. Ya da işte iyi bir laf geldiğinde bunun ironi olarak algılamıyor olabilirsiniz. Çünkü siz aslında orada karşı tarafa iyi bir şey her seferinde karşı tarafa iyi şeyler söyleyen bir insansınızdır. Karşı taraftan gelince de bunun gerçek olduğunu zannedersiniz. Bir tık bu kendi kafamızın içinde kurduğumuz dünya üzerinden gerçekleşen bir alışveriş oluyor, bir iletişim alışverişi oluyor.
Evet.
Ve ekip de bir tık bunun üzerinden giderek cömert insanları ve bencil insanları kıyaslayıp acaba karşı tarafın hareketlerini nasıl tepki veriyorlar ya da karşı taraftan ne bekliyorlar üzerine bir çalışma yapmış.
Güzel.
Evet. Burada çok aslında hemen hemen bence bu konuları takip eden herkesin bildiği bir oyun üzerinden yapmışlar. Ultimatum oyunu. Şimdi bu oyunda sizi bir odaya alıyorlar ve önünüze 100 dolar koyuyorlar ve diyorlar ki bu 100 doları belli bir miktara böleceksiniz ve karşı tarafa vereceksiniz. Ve karşı tarafın da bu gelen miktarı kabul etmesi lazım. Böylece mesela atıyorum ki siz 70 dolar kendiniz alıp 30 dolar karşıya veriyorsunuz ve karşıdaki de bunu kabul etmesi gerekiyor. Ama karşıdaki hayır efendim o niye 70 alıyor ben niye 30 alıyorum'u reddediyorsa ikiniz de sıfır alıyorsunuz. Böyle bir oyun. Bu aslında daha çok karşı tarafa olan güven üzerinden bir oyun olarak tasarlanıyordu çoğu çalışmada. Burada bir tık farklı. Mesela yine sizi bir odaya alıyorlar ve diyorlar ki size şu anda 30 dolar vereceğiz ve karşı taraf 70 dolar alacak. Atıyorum. Ve eğer siz bencil bir insansanız karşı tarafın bu bencil hareketini algılıyorsunuz, anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz ve evet tamam ben 30 dolar alacağım diyorsunuz. Ama cömert bir insansanız ve karşı tarafın 70'e 30'luk bu oranını görüp diyorsunuz ki hayır ben onun cömert olmasını beklerdim o yüzden bunu kabul etmiyorum. Yani bu sefer sizden paylaşmayı değil size gelen paylaşılmış ücreti size anlatıyorlar.
Beklenti üzerinden aslında anlatıyorlar, öyle mi
Aynen öyle. Yani siz
yani?
bencil bir insansanız karşı tarafın bencil bir şekilde davranmasını bekliyorsunuz ve buna tamam diyorsunuz. Cömert bir insansanız karşı tarafın cömert davranmasını bekliyorsunuz. Yani bir noktada gerçekten insan kendisi karşı tarafa nasıl davranıyorsa karşı taraftan da aynı davranışı bekliyor. Bu
Bekliyor.
yani bunu aslında günlük hayatta her yerde görebiliyoruz. Çok da bir hani bunu bilimsel bir çalışmaya vurmak gerekiyor muydu? Şu açıdan gerekiyordu. Gerçekten elimizde artık somut kanıtlar var. Şimdi aslında bu araştırma bu kadar. Çok bir detaya girmiyorlar. Ama benim burada asıl bahsetmek istediğim aslında popülasyondaki bencil ve cömert bireylerin oranı. Burada sen de hatırlıyorsundur bir ara bunu hep birlikte muhabbetini yaptık herhalde. Evrim ağacında mı yaptık bir evrim dersinde mi yapmıştık? Bir popülasyonda belli bencil sayısı olmak zorunda. Ama aynı zamanda herkes bencil de olamaz. Cömertler de ya da işte kendini feda edebilecek üyelerin de olması gerekiyor.
Bu şunun gibi bir şey mi? Yani kişisel özelliklerin aslında çeşitliliğiyle alakalı mı?
Yani tabii daha çok böyle siyahla beyaz gibiydi orada. Yani mesela bir popülasyonun %20'si işte bencil, %20'si kendini feda edebiliyor. Diğerleri de böyle ortada yani duruma göre kendini değiştirebilenler. Ve
Heterojenlikten bahsediyorsun aslında yani.
evet. Yani
Tamam, evet.
herkes cömert değil ya da herkes bencil değil. Çünkü herkes bencil olursa zaten popülasyonu üreme gibi bir durumu olmayacak. Belki herkes cömert olduğunda da olmayacak gibi bir durum vardı.
Ay
Yani
lütfen sen üre falan gibi.
gibi aynen.
Ay lütfen senin buyurun lütfen falan.
Evet, ben sizi korurum, siz üreyin falana
Lütfen
döndü
hayır
oyun.
hayır lütfen hayır falan gibi. Evet, tamam.
Aynen öyle. Ve ekip sonrasında da şöyle bir bilgi de veriyor. Mesela siz çok cömert bir şekilde yeni bir ortama giriyor olabilirsiniz ve ortamda herkes bencilse ister istemez siz de bu bencillik davranışını kabul edip uygulamaya başlıyorsunuz. Yani siz dünyadaki en cömert insan bile olsanız bir popülasyonda bencilliğe uyum sağlayıp oraya dönebiliyorsunuz. O kişilik özelliğinizi de değiştirebiliyorsunuz. Ha bu demek değil ki her durumda bencil olacaksınız ama yeni bir ortama bu şekilde uyum sağlayabiliyorsunuz. Öyle durumda mesela yine bencil bir birey cömert bir ortama girdiğinde cömertlik davranışı üzerinden tekrar o davranışa daha yakın davranışlar sergileyebiliyor. Mesela o toplulukta bencil bireyler bencil bireylerin davranışını ödüllendiriyorken cömert bir davranış gördüğünde bunu ödüllendirmemeyi tercih ediyor.
Anladım.
Yani bu aslında bir noktada insan popülasyonlarının değişkenliği ya da bir insanın kişisel özelliklerin popülasyona göre değişebilir olmasını güzel bir göstergesi. Yani uyum sağlamak adına
Evet.
belki de hayatınızda en gurur duyduğunuz şey cömertlik ama bunu kaybedebiliyorsunuz. Ya da çok bencilsiniz ama cömert bir birey haline gelebiliyorsunuz. Her ne kadar bu geri dönüşümlü olsa da.
Anladım. Etkilenme.
Evet, çevreden çok kolay etkilenebiliyoruz aslında. Yani ben bunu daha çok sadece cömertlikle bencillik üzerinden değil de bir bulunduğunuz topluma uyum sağlama olarak yorumladım. Ve en basitinden işte bizim toplumumuzdaki mahalle baskısının, o mahalle baskısına göğüs germek yerine işte topluluğa uyum sağlayarak giyimin kuşamını değiştirmek, işte düşüncelerini, fikirlerini değiştirmek gibi yerlere de gidebiliyor. Bu da bunun bir noktada bilimsel bir temeli bir sonuç diyebiliriz.
Ya evet, şey gibi ya, uyum sağlamak cümlesi ya da işte o kalıp biraz olumlu gibi kalıyor. Yani ama daha çok dışlanmama, yani oradaki toplumun geneli, popülasyonun genelinin davranışını biraz böyle taklit etmeye başlıyorsun. Diyorsun ki demek ki burada böyle hayatta kalınıyor. Adapte oluyorsun galiba.
Evet.
Ama mesela bizim gibi, yani bizim gibi tabii ne kadar gelişmişiz bilmiyorum da, yani şu anda tabii yaşayan canlılar üzerinde, özelinde daha doğrusu, en gelişmiş beyne biz sahibiz. Sence yani bu kadar etkilenmemiz doğal mı? Yani
Ya şimdi şöyle, tabii eğitim seviyesi üzerinden çok örnek vermek istemiyorum ama ya o şeyi sen de fark ediyorsundur. Eğitim seviyesi arttıkça toplumun normlarına uyum sağlamak zorunda hissetmemek gibi bir şey var. Ve eğitim seviyesi düştükçe bir tık daha böyle ya toplum nasıl davranırsa öyle davranayım ya da millet ne der, komşular ne der daha bir etkili oluyor. Tabii bu eğitim seviyesiyle ne kadar alakalı bir gerçekten bilmiyorum ama tabii istediğiniz kadar eğitimli olun hala o İçgüdüyü sahip olabilirsiniz. Yani bir tek kendi çevrem üzerinden örneklem grubu oluşturabiliyorum. Ama yani ben bunu daha çok şey diye düşünüyorum. Bir hayvani içgüdü, topluma uyum sağlamak. Çünkü dışlandığınızda genlerinizi aktaramazsınız. Ve isteğiniz kadar beyniniz gelişmiş olsun, o hayvani içgüdü devam edecek. O yüzden çok şaşırmıyorum ama tabii oturup bunu rasyonel bir şeye temele de oturtabiliriz aslında kendimiz kafamızda düşünerek. Çünkü bir noktada daha fazla düşünen bir canlıyız diğer hayvanlara
Evet, o yüzden
kıyasla.
sordum zaten abi.
Evet.
Yani böyle işte gelişmişlik arttıkça bu tarzdaki davranışların işte çeşitlenmesini görüyoruz işte popülasyonlarda. İşte mesela ne bileyim, bir zürafa popülasyonundaki uyum sağlama ile alakalı o davranışlar farklı oluyor. Bizde çok daha böyle çeşitli oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da
Evet.
mesela bizim ideallerimiz olabiliyor
Doğru. Evet.
bireylerin, örnek veriyorum. Yani düşünsene bir popülasyonda yaşıyorsun. Yani insanlardan bahsediyorum. Ve görüyorsun ki işte biraz böyle şeyden konuşacağım. Hani ahlaki, hani etik. Yani senin şeyine uymuyor hakikaten. Dünyaya bakışına falan filan. Yani uyum sağlamayabiliyorsun. Ama mesela doğadaki ile bu taraftakini karşılaştırmak, yani işte diğer hayvanlarda, daha az gelişmiş hayvanlardan bahsediyorum. Yani o da biraz işi karmaşıklaştırmıyor mu?
Ya evet, karmaşıklaştırıyor. Ama ben şey açısından düşünüyorum genelde bu tarz konular açıldığında insanın işte sosyal gelişmişliğini bir noktayı bir kenara bırakıp diyorum ki hala hayvan içgüdülerimiz
Ha,
var
içgüdüden.
neticede.
Anladım.
Evet,
Tamam.
içgüdüler üzerinden. Yani
Tamam.
ha biz insan olarak zaten bu hayvani içgüdülere karşı koyabilmeliyiz.
Evet,
Çünkü
o yüzden.
koymadığımızda çok farklı yerlere gidebiliyor bazı
Aynen işte, o yüzden
konularda.
sordum zaten. Yani gelişmişliği o
Evet.
yüzden katmaya
Evet.
çalıştım biraz daha. Tamam, enteresanmış.
Evet, enteresan. Ya o şey gerçekten aslında onu oturup böyle ayrı bir podcast'te tartışabiliriz. İnsan beyninin sosyalleşme bu kadar
Çok
gelişmişken
derin.
sosyal kısmı. Hani biz niye hala bazı hayvani içgüdülere sahibiz? Çünkü hayatta kalmamız için onların hiçbirine ihtiyacımız yok şu anda. Yani burada bu çalışma üzerine örnek verecek olsak işte yani bencil bir ortama girdiğinizde bencil olmak zorunda değilsiniz aslında
Ha, o
hayatta
tam o
kalmak
olarak
için.
o yüzden dedim. Yani
Ha, evet.
insanı düşünmek için, hani
Evet,
o
evet. Ya biz artık o noktada değiliz gerçekten.
değiliz,
Hayatta
evet.
kalmak için Ya toplumda hiçbir kimseyle anlaşamasan bile hayatta kalabilir, üreyebilirsin aslında. O noktadayız yani ama
İşte evet, çok
devam etmiyor.
farklı bir noktada şimdi, evet.
Evet.
Neyse, enteresan. Bu da başka bir podcast'in konusu.
Aynen öyle. Evet, senin diğer haberine geçebiliriz diliyorsan.
Tamam abi, geçelim. Diğer haberim açıkçası biraz yani hayal kırıklığı diyebilirim. Çünkü clickbait denen bir duruma düşmüşüz muhtemelen. Yani haberin başlığı şu: mükemmellik evrimin en büyük düşmanı. Haberin başlığı bu. Ulan diyorsun, ne kadar güzel bir şey herhalde bu falan diye bir tıklıyorsun. Bir tane adamın tamam mı? Bir kişi yazmış. Şimdi bunu da konuşabiliriz istersen. Makalenin bir yazarı var abi. Yani ve işte muhtemelen de bu da yine modelleme üzerinden giden bir çalışma olduğu için de kolayca yazmış makaleyi diye düşünüyorum. Çalışma şöyle, hakikaten haberde de yani buna benzer şekilde aslında tanımlıyorlar. Önce bir tabii girişi var. Diyor ki işte yani evrimin aslında mekanizmalarından bahsediyor. Evrimin doğal bir süreç olduğunu ve yani aslında sürekli bir değişimle gerçekleştiğini, bir yerde takılıp kalmadığını ya da bir noktaya doğru gitmediğini, böyle bir girişle başlatıyor haberi. Hakikaten de öyle. Yani bunu da yani tartışabiliriz bu arada. Çoğunlukla bilim anlatıcılığında aslında bence yapılan bir hata, sanki evrimin bir doğrultusu varmış gibi konuşuluyor. Yani işte bunu için böyle kanadı, bu yüzden böyle hani falan gibi. Yani o da insanlar hani yani bu konularla ilgisi çok olmayan insanlar daha kolay anlasın diye muhtemelen hani şey yapıyorlar, ama bu da bence şey algısı yaratıyor. Sanki yani bilerek yapılan bir şeymiş gibi evrim.
Doğru, evet.
Yani oturuyor bir tane, ulan diyor tavuk şöyle yapayım böyle yapayım da şunu kazanayım falan gibi. Yani ama tavuk olmuşsun. Yani evrimin bir şeyi olsaydı, hedefi olsaydı tavuk olur muydun? Bu da bir soru bence yani.
Doğru, yani onu mu tercih ederdin mesela?
Evet, yani dinozor, yani hep örnek veriliyor ya, hani akrabası ya dinozorların tavuksa. Yani gerçekten tavuk olur muydun?
Yanlış bir tercih
Tartışılır.
sonucu.
Evet, aynen öyle. Ya haberde böyle başlıyor, bir noktada kalmıyor falan gibi. Tabii böyle hani bu değişim bir süreç olduğu için evrim. Yani bu şeyden çok uzun yıllar alan bir şey aslında evrimsel süreç. Ve tabii ki de popülasyonların çeşitli nasıl anlatayım, engebelerle uğraştığı diyeyim bir süreç aslında. Yani bir çevresel şartların sürekli değiştiğini düşünelim. Bu böyle 10 yıllık, 20 yıllık şeyler değil. Yani 100 bin yıllık, işte milyon yıllık şeyleri düşünelim. O çevresel şartlar, işte çağlar değişiyor. Buzul çağları oluyor, işte ne bileyim meteor düşüyor, bilmem kaç yıl hiç güneş yüzü görmüyor dünya falan. Bunları düşünürsek sürekli bir çevresel şey var, engebe var aslında. Ve hani şu andaki işte dünya üzerinde olan canlıların da bu engebelerle uğraştığını söylüyor süreç içinde, evrimsel süreçte. Ve diyor ki işte buradaki tanımla mükemmel canlılar yok ama işte bu çevreye en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışan canlılar var. Hani optimal design diye bir şey var. Yani belki dinleyiciler de duymuştur, okumuştur bir yerden. Ona en yakın diyelim, işte olmaya çalışan yani o süreç onu aslında insanlara değil tüm canlılara adapte olması için imkan sağlıyor diyeyim bu süreç içinde. Doğrudan tabii ki kimsenin uğraştığı yok. Buna işte optimal dizayna yaklaşayım diyen bir tavuk
Yani
bulamazsın. Yani optimal dizayn bu mudur diye sorarlar
evet.
tavuğa.
Her zaman daha optimali vardır diye çıkar birisi.
Yani evet. Dolayısıyla bu çalışmanın yazarı da şöyle yapıyor. Diyor ki tamam diyor, ben diyor iki örnekten çıkacağım diyor. Şimdi bu iki örneğin bir özelliği var ortak. Sadece bir değişken değiştirince tüm formüller değişiyor. Yani bu şimdi çok enteresan bir çalışma. Gerçekten nereden bulduk bilmiyorum. Yani şimdi ilk örneği söylüyorum. Çok şaşırtıcı. İlk örnek modellediği diyeyim. Yani denklemlerini kurup modellediği örnek şu abi. Bir tren istasyonu düşün. Tren geliyor. Ve trenin yanaştığı bir yer var ya, işte yolcular iniyor ve sonradan da istasyondan çıkıyorlar. Şimdi o çıkış, yani o bir trenin içindeki yolcuların en hızlı şekilde istasyondan çıkmasını sağlayacak bir şey tasarlıyor adam.
Simülasyon.
Evet, yani denklemlerle bunu şey yapıyor. Burada şey söylemişti, tren kaç kişilik işte bilmem ne falan, bunlardan bahsetmiyor. Böyle bir simülasyonu var, denklemleriyle artık kurduğu diyeyim. Ve sonra şöyle bir şey deniyor. Burada tabii simülasyonda optimali buluyor. Yani %100 efektif bir şekilde bu tren istasyonu işliyor. Şimdi diyor ki %1'lik bir oynama yapıyorum diyor. Şimdi bu istasyonun şeyi sabit. Nasıl anlatayım? Genel alanı sabit. Tamam mı? Total alanı sabit. Ama uzunluğu ve genişliğiyle oynayabiliyorsun. Yani bu modelde. Şimdi adam o %100 efektif şeyi bulduktan sonra, uzunluğu ve genişliği, diyor ki ya %1'lik bir sapma için genel dizaynı %28'lik bir değişime götürmek zorundayım diyor. Burada %1'lik sapma şu. Ya mükemmel şekilde, çok efektif bir şekilde o trenin yolcularının bir anda orayı terk etmesi gibi düşün. Ya bunların her birini formalize ediyor adam. Yani zamanı, şeyi falan düşün. Örnek veriyorum. 100 yolcu var. 10 dakikada burayı boşaltacaklar. Ben buraya bu dizaynı nasıl yapmalıyım? Anlatabiliyor muyum? Yani en hızlı şekilde diyeyim. 10 dakikada. Hiç 10 dakika 1 saniye değil. 10 dakika. Şimdi diyor ki %1'lik bir sapma için bile, yani 10 dakikayı diyelim şu kadar saniye geçsin. Ben bütün bu alanı %28'lik bir oynamayla değiştirmem gerekiyor diyor. Şimdi ikinci örnek, yani çok enteresan. Bu nasıl aklına gelir insanın? Ben yani bu örneği nasıl tasarlamış? Muhtemelen sürekli metro kullanan biri.
Buna çok takmış.
Evet, ulan şimdi ben şimdi yürü falan böyle kurmuş kafada. İkinci örnek de şu. Bu biraz daha biyolojiye Allah'a şükürler olsun ki daha yakın. İkinci örnek de şu. Aynı yükseklikte ve hızda kanat çırpan kuşlar var. Tamam mı? Çeşitli vücut ağırlıklarıyla, yani farklı kuş tiplerini düşün. Şimdi makalenin yazarı abi bir denklem kuruyor yine. Bu denklemin içinde de değişkenler var. Bu değişkenler şunlar. Kanat açıklığı, işte hani kuşlar değişiyor ya kuşlarda. Çırpma hızı, işte süzülme şeyi, kuvveti falan. Yani bu tarz şeyler var. Vücut büyüklüğü falan var. Bunları katıyor, bir denklem oluşturuyor. Bu etkenleri katıp. Ondan sonra bu denklemde en sonda her kuşun minimum efor harcayarak sabit bir hızda, yani aynı yükseklikte sabit bir hızda kalmasını sağlayacak kanat çırpma ritmini veriyor. Sonra bu örnekte de minimum eforu sağlıyorsun. Deminki örnekteki mükemmel şey neydi? O, yani 10 dakikada boşaltılması o istasyonun. Burada da minimum efor mükemmel olan şey. Tamam mı? Her bir kuş için. Diyor ki yine bu minimum efordan %1'lik bir sapma için bile %20'lik kocaman bir değişim gerekiyor diyor. Yani sonuçtaki %1'lik sapma için arkada o denklemde %20'lik bir değişim yapmam gerekiyor diyor. Şimdi ya,
Nereye bağlanacağını çok merak
evet
ettim
abi,
ben
çok
haberin.
enteresan. Yani haber işte gerçekten bir clickbait. Yani şov haber, clickbait görsün. Ya diyor ki burada, bak bağladığı yere bak. Mükemmel dizaynı aramak bir çözüm değil.
Teşekkürler.
Yani inanılır gibi değil, buraya bağlıyor, tamam mı? Yani şey diyor, son hedef şey olmamalı diyor. Mükemmeli bulmak olmamalı. Sadece sürekli denediğin uzun bir zaman aralığında bir süreç yaşamalısın diyor. Anlatabildim mi? Yani en
Yani
baştaki evet değil mi? Yani.
evet, çünkü mesela sen evrim çalıştın biliyorsun. Zaten ortada bir görüş var mı, böyle bütün canlılar en mükemmele gidiyor görüşü diye bir görüş olduğunu ben zannetmiyorum. Yani bu
Ya
çalışma öyle bir
evet.
şey olmadığını mı gösterdi bize?
Bilim camiasında böyle bir görüş yok bence de. Ama dediğim algı olduğu için insanlarda genel olarak yani bir evrimin bir yönünün olduğu. Yani işte insan işte beyni gelişecek, işte ne bileyim bilmem ne olacak, çok acayip süper insan olacağız falan gibi
Uçacağız.
bir evet uçacağız falan filan. Ya da ne bileyim suyun altında şeyimiz çıkacak ne o yüzgeçimiz bilmem neyimiz çıkacak. Böyle bir şey olmadığını kendi kurduğu denklemlerle göstermiş adam. Yani böyle bir zaten bu yani bilmiyorum.
Yani zaten bulunduğun ortama uyum sağlamış olmak ve hayatını devam ettirip üreyebilmek bence yeterince mükemmel bir durum. Sadece doğa açısından bakacak olursak. Hadi insanları bir kenara ayırıyorum. Bizim artık hayat amacımız var senin de dediğin gibi. Bizim hayat amacımız sadece üreyip
Evet, ideallerimiz var falan. Evet.
ideallerimiz var. Evet.
Aha.
Ama doğada dediğin gibi bir hayvanın bir ideali yok ve yani
Yok abi yok. Ben
zaten ortam uyum sağlıyorsa ve yaşımı devam ettirebilip ürüyorsa yeterince mükemmeldir benim gözümde bu hayvan.
öyle öyle zaten. Tabii canım hiç öyle bir durum yok yani. Ya
Evet.
işte lütfen dinleyicilerin aklına tavuk gelsin.
Tavuk.
Yani
Aynen öyle.
evrimin bir yönü olsaydı tavuklar olur muydu? Bu soruyu ya bu soruyu bir sormak lazım ya gerçekten.
Çok doğru.
Yani bilmiyorum genel olarak hem senin okuduğun çalışmalar hem benim okuduğum çalışmalar simülasyona dayalı işte makalelerin nasıl anlatayım bilmiyorum. Bir gözden geçirmek lazım ya.
Yani tabii bu mesela bu çalışma özelinde de böyle bir simülasyon kurmasına gerek var mıydı? O kişinin ondan da emin değilim. Bunu doğada işte kuşları, tavukları toplayıp işte boyunu ölçüp bilmem ne yapıp falan zaten hani mesela atıyorum bir kuşun nasıl uçtuğunu biliyorlar artık
Evet,
hepimiz
evet.
biliyoruz. Ya işte kanat uzunluğunu ölçüp kilosunu ölçüp bunun üzerinden işte mesela bir kilo daha olsa ne olurdu işte kemiği bir tık daha dolu olsa ne olurduyu da yapabilirdi. Bunun üzerine yani ve mesela tren örneğini de çok bir bağlayamadım ben bu konuya.
Ben de bağlayamadım. Ya zaten bence iki tane örnek seçmesinin sebebi böyle bağımsız diyeyim. Bunu hem yaşayan organizmalara uyguluyor. Ya bu prensibi. Yani işte mükemmel olmanın aslında hani imkansız olmasıyla alakalı. İşte o prensibi hem yaşayan organizmalara hem de dizayn edilebilir şeylere de uygulayabilir olduğunu hani bence göstermeye çalışmış. Ama bunu evrimsel biyolojiyle
Evrime biraz.
ya tabii abi yani kulağı tersten tutmak gibi bir şey.
Evet. Ve
Yani.
hani başlıkta evrimin düşmanı olarak tanıtıyor ama ben haber içeriğinde de evrime bir düşmanlık sezmedim mükemmellikte.
Yok
Hani
tabii ki abi yok ya.
ulaşamayız diyor sadece.
Ya işte ha şey bu sefer de şey sorarsın mükemmel ne?
Ha
Yani
mesela evet.
bu adamın yani bu adam tabii kendince çeşitli şeyler girerek, değişkenler girerek bir formül yaratmış. Ve o mükemmeli tanımlamış o formülünde, o
Evet.
modelinde diyeyim
Evet.
simülasyonuna.
Onu mükemmeli bu.
Ama işte doğada ne var?
Evet.
Nerede ki mükemmelden bahsediyor? İşte o da bir
Evet.
sorun.
Yani o kuşun yaşadığı ortam ayrı, o kuş göç ettiğinde başka yere gidecek, iki ortam farklı. Sen şimdi bunun
Yok yok abi yok.
mükemmelliğini kendin oluşturamazsın. Yani çok çok simülasyonda kalır. Ya ilk anlattığının yine bir noktada hani bir şekilde hayvan davranışlarıyla zor da olsa kanıtlayabilme ihtimali olduğunu görüyorum. Ama bu çalışmada simülasyondan öteye gidemez yani.
Yok tabii canım, bu elma ile armutu
Evet.
karşılaştırmaya dönüyor işte.
Evet.
İşte. Buradan da dinleyicilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Tek yazarlı makalelere biraz mesafeli olabilirler.
Evet.
Yani.
Ya bir de onu da merak ettim. Şimdi tek yazarlı ya mesela. Ya gerçekten hiç kimseden bir yardım almamış mı, bir fikir danışmamış mı? Yani gerçekten tek başına mı oturup bunu yapmayı tercih etmiş mesela? Tabii kendisi profesörmüş, hatta bunun üzerinden belki böyle bir şey ortaya attı. Bu tren olayı benim bir tık Einstein'ın görecelik teorisine de atıfta bulunulmuş gibi geldi. Orada da bir tren vardı.
Ya bu arada makalede ben haberden sonra işte makaleye de bakayım dedim, neler var neler yok diye de, yani Voltaire'den, Churchill'den, Bismarck'tan alıntılar yapmış mesela.
Tamam.
Anladım. Tamam.
Evet. Biraz kasmış. Yani belki kendi çapında bir şey vardı, bir düşüncesi vardı. Belki de biz anlayamıyoruz o seviyeyi, artık bilemiyorum.
Yani dediğim gibi muhtemelen kafasında böyle sorular oluştu.
Evet.
İşte ne bileyim, işte burada mesela Churchill'in lafını almış. Diyor ki the perfection is the enemy of progress diyor. Yani işte
Ha.
Churchill, işte Bismarck, işte Voltaire'in bir lafı var. The best is the enemy of the good mesela. Anladım.
Tamam,
Yani
anladım.
ya bunlardan okuya okuya
Evet.
etkilen.
Adamı böyle gömdük, tamam mı? Önümüzdeki yıl Nobel falan kazanırsa bu.
Yani anca edebiyat ödülü alır muhtemelen
Falan.
bundan edebi, yani diyecek bir şey yok.
Enteresanmış. Yani
Enteresan tabii, evet.
Science Daily'ye birazcık o zaman yakınabiliriz. Böyle bir
Evet.
başlıkla sunması bu haberi.
Evet. Zaten şey gibi bir şey bu. Yani içerik üretme uğruna bilmiyorum ya.
Şimdi evet, o konuda da benim ikinci haberimden sonra geleceğim. Hani neden mesela bunu bizim haber havuzuna koyduk üzerinden de bir tartışmamız olacak.
Tamam.
O zaman ben geçeyim
Hadi
ikinci
geç abi.
haberime.
Hadi.
Benim de ikinci haberim kuşlarla alakalı. Şimdi ben aslında evrim bölümü yapalım diye düşündüğümüzde daha çok insan evrimi üzerinden şeyler.
Keşke, keşke.
Değil mi? Evet. Evet. İşte o konuda da sana bir sorum
Ha,
olacak.
tabii abi.
Sonunda biraz evrimi tartışacağız ikinci
Hadi
haberden
ne
sonra.
olursun, evet hadi.
Tamam. O zaman ben ikinci habere başlayayım. Bu haberim şehir yaşamına uyum sağlayan yaban hayatı üzerine bir haber. Cornell Üniversitesi'nden bir grup gerçekleştiriyor bu haberi. Ve şehirlerde yaşayan kuşları doğadaki kuşlara kıyaslıyor. Bunların vücut ölçüleridir, yeme şekilleridir, üreme hızlarıdır ya da işte üreme kabiliyetleridir. Ve şöyle bir sonuca varıyorlar. Şehirde yaşayan kuşlar daha küçük, yediklerinde hiç seçici değil. Yani ne bulduysa yiyebileceği her şeyi yiyor. Ve daha az sayıda yavruya sahip oluyor. Şimdi tabii bu daha az sayıda yavruya sahip olma üzerinden gidecek olursak, normal şartlarda bu doğada bu yaşandığında diyebiliriz ki ortam çok güvenli ve çok fazla yavru yapmasına gerek yok bu canlının. Çünkü zaten hayatta kalma oranı çok yüksek bu yavruların. Aynısını şehir kuşlarında görüyoruz. Bu da büyük ihtimalle benim tahminim, hani bu haberde de makalede herhangi bir çıkarım yok. Benim tahminim şehirde kuş çeşitliliğinin daha az olması, hani rekabetin daha az olması ve saldırıya daha az uğramalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani daha güvenli şehirler şu anda bazı kuşlar için. Ama burada asıl bu makalenin de haberin de asıl üzerinde durduğu aslında bu kuşların buldukları her şeyi yiyebilmesi. Hani bir seçici olmaması. Bu durumda da hani şehrin herhangi bir noktasına gidip bir şeyi yiyip evine geri dönüyor ya da işte o tarafta yaşamaya başlıyor. Ve seçicilik olmayınca da şehrin bir bölgesinde ya da işte doğada herhangi bir bölgede bunlar gruplanmıyor. Böyle olunca da ekip diyor ki homojen bir dağılım, ya daha doğrusu çeşitliliği azaltıyor bu. Çünkü Bu kuşlar şehrin her yerine dağılabiliyor, başka kuşlar da şehrin her yerine dağılabiliyor ve bu ilerleyen dönemde, belki şu an için daha çok erken ama ilerleyen dönemde türleşmeyi azaltacak bir şey diyor. Ve türleşme de zaten doğanın var olmasına yardımcı olan, o çeşitliliği sağlayan şey olduğu için son derece önemli. Tabii biz şehir yaşamını daha şurada 50 yıl, belki 100 yıldır biz de hani daha bir stabil hale geldik diye düşünüyorum ben. Ve şu an için bunun türleşme etkisinin çok üzerinde duramayabiliriz. Çok bir sonucunu göremeyebiliriz. Ama ilerleyen dönemde çok büyük bir tehdit oluşturacağını söylüyor ekip. Ve bu aslında, ben böyle bir alan olduğunu bilmiyordum. Şehir ekolojisi diye bir alan varmış ve bu şehir ekologları şehirlerde yaşayan canlıların ve şehirlerdeki bitki örtüleri üzerinden veriler topluyor. Şimdi bunun önemli olma sebeplerinden birisi aslında bu çalışma. Diyor ki ekip, biz doğadaki ekolojiden çok fazla bilgi alıyoruz. Sistematik bir şekilde bunları değerlendirebiliyoruz ama şehirlerden gelen bilgiler çok dağınık ve bunları sistematikleştirmediğimiz sürece şehir ekolojisinin neyin olup bittiğini bilemeyiz. Ve şehir ekolojisi, şehirdeki yaşam bu kadar etkiliyorsa türleşmeyi, bu ileride doğanın dengesini de daha da fazla bozacaktır ve bunu engelleyemez bir hale geleceğiz. Ama şu anda eğer bu konu üzerine yoğunlaşıp nasıl bu çeşitliliği sağlayabiliriz de çalışabilirsek, aynı zamanda ileriye yönelik bir kurtarma şansımız da olabilir çeşitliliği diyor. Ne yapılabilir konusunda da diyor ki, yani kuşlar özelinde en azından doğal yaşam parklarının sayısı arttırılabilir ve bu parklarda işte özel alanlar oluşturabilir kuşların ilgisini çekebilecek. Belki de kuşların belli bir yere sabit bir şekilde yaşayabilmesini sağlayabiliriz. Vereceğimiz yiyeceklerle, işte onlara sağladığımız ortamla, konfor alanıyla. Böylece hani çeşitliliği ve türleşmeyi tekrar canlandırabiliriz diyor. Tabii bu ne kadar uygulanabilir? Çok zor bir şey tabii ama en azından böyle bir çaba olması da bizim için gayet güzel ve şehir yaşamının da, ben bu da yani evet, şöyle biliyoruz biz şehir yaşamının etkisini. Genelde işte şu tür kayboldu, işte şu tür tüken, şu canlının türü tükeniyor, şu canlı avlanıyor, öldürülüyor, sayısı azalıyor, üzerinden biliyorduk. Ben bu tarz bir şey üzerine hiç düşünmemiştim. Yani kuşlar özelinde yine homojen bir dağılıma sebep oluyor şehir ve türleşmeyi bu şekilde de azalttığımızı hiç düşünmemiştim. Ben daha çok avlanma ve hani ortam, yaşam ortamı sağlayamama üzerinden bir zararı olduğunu düşünüyordum ki bunları engellemek çok daha kolay aslında. Asıl zor olan türleşmeyi tekrar canlandırmak. Bunun üzerinde bir çalışma ilerliyormuş öğrendiğimiz. İyi oldu.
Evet, enteresan. Yani bir de şeyi aklıma geldi. Yani mesela yüz ölçümü ne kadar büyük bir yüz ölçümünden bahsediyorlar. Yani her şehrin yüz ölçümü bir değil.
Evet.
Ya dolayısıyla doğayla şeyi etkileşimi bir değil.
Evet.
Yani ama dediğin şey hiç aklıma, evet doğru, benim de aklıma gelmemişti. Yani bir homojen
Evet.
dağılım. Hatta şöyle düşünmüştüm, sen daha okurken çalışmayı. Çok her şeyi yiyebiliyorlar, sınırsız kaynak var. Şey diye düşündüm, o ne kadar güzel çoğalırlar mesela.
Evet. Evet, ben de
Yani
öyle düşünmüştüm.
böyle bir değil mi?
Evet,
Yani çok
evet.
geometrik büyüme, hani var ya onun gibi bir büyüme bekliyordum. Sen tam tersini söyledin. Allah Allah dedim yani.
Evet.
Yani neden böyle konfor alanı bulmuşken daha fazla çoğalmazlar mı diye düşündüm. Ama o da enteresanmış. Bilemedim.
Evet, ben de okuyorken ilk başta şey oldum. Aa, biz şehir yaşamını gömüyorduk ama demek ki yararımız dokunuyor diye girdim okuyorken kendi
Derken
içimde
aldın
buna.
cevap.
Bir de bu
Aynen.
arada şey, 379 şehir ve 6 kıtada yapmışlar çalışmayı. Yani
Ah,
veriler,
çalışma böyle olur abi. İşte bu
evet.
ya. Ha.
Güvenirim mesela bu çalışmaya.
Ah, ben de güvenirim abi. Yetti
Evet.
ya, gına geldi modelinden şeyinden. Oh be. İşte bu.
Gerçek bir çalışma bulduk o.
İşte bu ya. Örneklem bu abi. İşte
Evet,
bu.
evet.
Çok enteresan. Çok enteresan.
Evet.
Yani bu kadar etkileşimde olduğumuzu ben bilmiyordum doğayla. Yani tabii
Ben de.
ki yani şehirde yaşayan, ne bileyim işte güvercin türleri, işte ne bileyim fare türleri, işte martılar, işte İstanbul özelinde ya da denize olan mesela işte Yunus türleri var İstanbul'un çevresinde, Marmara'da, Karadeniz'de falan filan gibi. Ama yani mesela işte kuş dedin, yani çok enteresan, bu kadar doğaya karıştığımızı bu konuda bilmiyordum. Yani türleşmeyi engellediğimizi falan
Evet.
ya bilmiyordum, çok enteresan.
Ya tabii büyük ihtimalle kuşlar da şehirde yaşamaya başlayınca benim tahminimce yine herhalde daha çok her şeyle beslenebilen kuşlar hayatta kalabildi. Seçici olanlar kalamadı ve aslında o zamandan beri bir başlayan evrimsel sürece etkimiz olmuş olabilir diye tahmin ediyorum.
Tabii bir
Ama
de
bu...
dediğin gibi uzun yıllar bekle, yani biraz daha beklemek herhalde
Evet.
mantıklı olur. Çünkü hakikaten
Evet.
şehirleşme nasıl var? Sanayi devriminden sonra
Evet. Yani
falan var
120
kaç
yıl
yıl.
mı oldu?
Yani tabii canım, o kadar
150 falan. Evet.
yani şey değil. Çok yeni şeyler bunlar dediğin gibi şehir. Yani o yüzden bir beklemek lazım gibi, ama tabii şimdiden böyle bir şey gördülerse de enteresan bir şey, bulgu.
Evet, güzel yani en azından bir müdahale edebilme şansımızın olması.
Evet, doğru.
Peki sana bir sorum. Şimdi hadi bu çalışma evet fonlanabilir, destek görebilir devletlerden. Çünkü bunu işte ekolojik dengeyi sağlama üzerinden pazarlayabilirsiniz ama mesela biraz önceki anlattığımız 3 çalışma ve özellikle evrim konusunda genel olarak evrim çalışmaları üzerinde de devletlerden fon almanın ben bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. İşte ilaç sanayinin ya da işte biyokimyanın, kimya mühendisliğinin ya da işte diğer mühendisliklerin aldığı desteğe kıyasla daha zor olduğunu düşünüyorum. Ya bu
Evet.
tabii desteklenmemesi gerektiğini düşünüyorum değil. Sadece devletlerin buna fon ayırması için herhangi bir... Ya çünkü devlet politikalarını sen de biliyorsun. Bir yerden para kazanmak istiyorlar. Bu genel olarak böyle maalesef.
Doğru söylüyorsun.
Ve
Evet, o.
evet ya yani bu önceki 3 çalışma mesela nasıl pazarlanabilmiştir ya da ya simülasyon olunca tabii ne kadar paraya ihtiyaç olduklarını da bilmiyorum açıkçası ama belki o yüzden mi simülasyon yapıyorlar ya da
Ya yok, öyle zannetmiyorum. Tabii yani dediğin şey çok doğru. Bu fonlanan, daha çok tercih edilen, hani fonlamayı tercih ettikleri çalışmaların endüstriyel bir karşılığı oluyor genelde. Yani işte ekonomik bir karşılığı oluyor muhtemelen. İşte örneklerini verdi, ilaçlar, işte ilaç sanayiyle ilgili çalışmalar muhtemelen daha çok fonlanıyordur. Yani hakikaten, çünkü bir karşılığını görmek istiyor herhalde. Fonlayan artık kimse, yani belki kurumlar da fonluyor
Evet,
artık, hani
kurumlar da
çalışmaları şey,
doğru.
özel, gerçekten iyi paralar veren özel kuruluşlar var. Devletin, ya hakikaten şimdi işte evrimsel biyoloji bir kere, yani ülkemiz için mi değerlendirelim yoksa genel olarak mı
Ya
sorun?
şimdi bizim ülkede zaten bilime çok fon ayrılmadığı için ben onu hiç düşünmedim. Ben genel dünya olarak düşünmüştüm.
Genel dünya olarak. Ya
Evet.
evet, yani genel olarak bence de çok öyle bir ekonomik bir karşılığını almak istiyor aslında çalışmadan biri fonluyorsa. Ya evrimsel biyolojiyle alakalı işte çalışmaların da şu anda öyle bir şeyi yok. Yani
Evet.
aslında diğerleri kadar diyeyim, bir karşılığı olmuyor. İşte nasıl ilişkilendirebilirsin belki? Mesela nedir? Aslında yani şimdi evrimi her alanda aslında görüyorsun. Ama senin kastettiğin şeyi ben anlıyorum. Yani daha farklı. Hani işte mesela işte kuş, demin ki okuduğun çalışma. Yani kuşların türleşmesiyle ilgili mesela. Değil mi? O tarzdaki şeyleri
Evet.
doğrudan. Yani popülasyon genetiğiyle ilgili vesaire vesaire gibi. Yani evet, dediğin yani şeye bağlanıyor iş ya doğrudan. Bir karşılığı, ekonomik bir karşılığı var mı?
Evet, işte
Muhtemelen ona bağlanıyor.
yani evrim çalışmaları üzerinde öyle bir şey olmadığı için hani fon bulmanın zor olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle elbet tabii ki fon bulunuyor ki bunlar yapılıyor. Ama bir tık daha yarışmacıdır, bir tık daha zordur. Tabii ne kadar fon veriyorlar onu da bilmiyorum diye tahmin ettim. O yüzden hani merak ettim. Yani biz burada daha önce Oğuzhan'la yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk. Hani ikimiz de böyle ya evrim güzel biz okuruz ederiz her şeyini kitaplarını makalelerini ama iş çalışmaya gelince hani zaten bir kere çok uzun soluklu çalışılması gereken bir şey. O çok fazla bir sabır gerektiriyor. Bir de bir
Tabii.
diğer noktada da para bulma.
Evet abi, yani
Bu.
alan ya zaten evrimsel biyolojinin de yani alanları var, alt dalları var diyeyim. Onun dışında yani tabii ki çalışmak zor çünkü evrim süreci çok uzun bir süreç. Az önce sen de söyledin. Dolayısıyla bir geçmişe bir gitmeniz gerekiyor. İşte gözlemleyemediğiniz kısımlar var. Oraları belki modellemeniz gerekiyor. Bu kısımda da işte mesela antik DNA, benim konum, yüksek lisanstaki konumu düşünürsek, antik DNA'da ne var? Biz arkeologlarla çalıştık, zooarkeologlarla çalıştık. Yani eski tarihlerde, yani bundan işte kendi çalışmam için söyleyeyim, 9000 yıl önce yaşamış canlıların kemiklerinden DNA çıkartıp işte şimdi yaşayan popülasyonların canlıların DNA'larıyla karşılaştırmaya çalıştık. Hep bir karşılaştırma yapmanız da gerekiyor. Yani hakikaten zor. Dediğin gibi evrimsel biyolojiyle ilgili çalışma. Bir de ülkemizde biraz daha zor tabii. Yani
Maalesef o zaten ayrı bir konu yani.
isminden, evet, ismiyle alakalı olarak, bakışla alakalı olarak.
İşte onun için galiba bazı özel zaten vakıflar vesaire var bu fonları sağlayan.
Evet,
Değil mi?
evet.
Yani tabii gidip bir Moderna ya da BioNTech evrim çalışması üzerine bir fon vermez ama.
Ya şöyle, yani aslında çalışmanı işte ya da işte hipotezini, sorunu biraz şeye göre kılıfına uydurmaya çalışıyorsun işte fon bulabilmek için.
Ya tabii o diğer çalışmalarda da aynı. Ya çalışman istediği kadar ilaç üreteceğim de sen onu iyi satamazsan orada da fon bulamıyorsun. Zaten o satma işi bir tek bu evrim çalışmalarında çok daha iyi satmak gerekiyor diye tahmin
Evet
ediyorum.
evet evet biraz daha zor. Doğru söylüyorsun o konuda.
Şimdi bir diğer nokta neden bu clickbait haberi seçtik? Çünkü havuz oluştururken ben evrim üzerine neredeyse hiç haber bulamadım. İlk başta insan evrimi üzerine bir şeyler bulabileceğimizi düşündüm. Ondan sonra işte arkeolojiyle alakalı bir şeyler olabilirdi vesaire ama bunun sebebinin hakkında herhangi bir fikrim var mı? Neden bu kadar az evrim haberi var? Evrim bitiyor mu yoksa ne oluyor?
Yok abi. Evet, artık mükemmel olduk hepimiz. Bittik.
Tavuklar halinden memnun mu o zaman
Memnunlar,
diyebilirsin.
gıt gıdık gıdık. Yani abi, yani bilmiyorum açıkçası niye popüler değil galiba. Yani bugünü ilgilendiren işte mesela hastalıklara çare bulmak falan filan gibi. Buralarda yoğunlaşınca araştırmalar daha fazla
Doğru.
haberleşiyor. İşte ne bileyim, bu da biraz popülarite üzerinden dönüyor bilim. Yani hakikaten olmaması gereken bir şey. Yani bu şey gibi değil. İşte çok az evrimsel biyolog var, o yüzden çok az mı? Hayır, olur mu öyle şey?
Yok.
Çok fazla
Aynen
var.
öyle.
Yani çok alt dalı var. Her birinde insanlar uğraşıyor, çalışıyorlar. Makale, sürekli makale çıkıyor ama yani göz önünde olmak, popülarite biraz daha farklı. Yani bu maalesef bilimde de var. Olmaması gereken bir şey. Kanser araştırması, bir Alzheimer araştırması hem daha rahat fon bulabiliyor hem de daha hızlı haberleşebiliyor mesela. Daha çok ilgi çekebiliyor diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki insanlar işte mesela Science Daily'den haber bakıyoruz biz mesela. Yani hangisine tıklarsın gibi düşünün.
Onu
Anlatabiliyor
diyecektim
muyum?
ben de.
O yüzden öyle. Yoksa evrim çalışılıyor abi. Sürekli çalışılan bir şey yani.
Tabii canım yani
Öyle bir şeyi yok.
çok güzel enstitüler falan var zaten. Max Planck'ın bir kaç tane enstitüsü var Avrupa'da mesela evrim üzerine
Evet, az
çalışan.
önceki çalışma mesela işte okumuştum. Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden mesela Max Planck'ın.
Ki çok güzel hani disiplinler arası bir alanda evrim. Sadece biyologlar işte ya da sadece moleküler biyologlar ya da sadece evrimsel biyologlar çalışmıyor. Çok farklı
Tabii.
alanlardan insanlar bir araya geliyor. Çok
Tabii
güzel bir
bir
alan aslında
yani
yani.
ben işte yüksek lisanstaki işte hem makalem çıkan makalemizle ilgili konuşayım mesela. Oho antropologlar var, işte arkeologlar var, zooarkeologlar var. Yani çok çok fazla alandan insanı bir araya toplayabilen ben zaten böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o insanların başka disiplinlerden de beraber çalışabilmesi gerekiyor.
Evet, ya bilimin güzel yapan
Evet.
noktalardan
Ha,
biri o
aynen
gerçekten.
öyle.
Yani tek başına bir makale yazmak yerine mesela farklı farklı görüşleri alıp
Evet yani
daha
yani.
güzel bir simülasyon
Bence de hiç gereği yok ya öyle bir şey.
oluşturabilirsin. Evet. Evet, bu haftada evrimi eleştirmiş olduk. En
Niye?
azından güncel çalışmalardan bazılarını. Evrimi değil tabii ki.
Evrim artık kendine gelsin. Yani bir yerini bilsin. Tavukla mavukla olacak şey değil bu işler. Yani. Tamam mı?
Gerçekten tavuk, kuş ve neyse bir tane insan çalışmamız da vardı. O kadar da
Var
insanları
var.
dışlamadık.
Bul karayı al parayı çalışması vardı. İnanılmaz.
Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Yok yani önce tabii teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğin için. Ülkemizde bilim anlatıcılığı çok eksik. Hala öyle. Çok az kanal var. İşte YouTube'da, Instagram'da, sosyal medyada, işte Spotify'da vesaire. Ya bunun kesinlikle daha fazla sayıda yapılıyor olması lazım. Daha fazla sayıda insanın bunu yapıyor olması lazım bence. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz Neuroblog olarak. Ben zevkle takip ediyorum her içeriğinizi. Umarım yararlı olmuştur konuşmalarımız diyeyim. Teşekkür edeyim.
Güzel sözlerin için ben teşekkür ederim. Daveti kabul ettiğin için de teşekkür ederim.
Her
Sen
zaman
de
kardeşim, her zaman.
o zaman her hafta buradayız.
Yavaştan. Oldu mu?
Ses gelmiyor.
Kardeşim ben tünele giriyorum.
Ya evet, bilim anlatıcılığı önemli. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani tekelleşmesini engellemek istiyoruz. Çünkü çeşitlilik güzeldir.
Tabii, aynen öyle.
Biraz önce haberde de anlattık. Çeşitlilik gidince doğamız da gidiyor elden. O yüzden.
Aynen öyle abi.
Neyse, evet, teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu bence. Eğlendik. Umarım dinleyiciler de eğlenir. Öğrenir.
Umarız, umarız evet.
Umarız. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz. İşte Twitter'dan postun altına yazabilirsiniz. Efendim, mail adresimize ulaşabilirsiniz. Web sitemiz şu anda aktif değil, oraya ulaşamayabilirsiniz ama bir yol bulup geri dönüşlerinizi bekliyoruz.
İsteyen bir şekilde yazıyor kardeşim.
Aynen öyle. Sigara emojisi.
İsteyen bir şey her şekilde bir şekilde yazar. O yüzden
Çok
dinleyicilerimiz
doğru.
istediğini evet sadece istesinler yeter.
Aynen öyle. Siz isteyin, biz anlatalım. Yine kendi reklamımızı yaparak. Bizim böyle bir alışkanlık oldu. Kapatışta sürekli birbirimizi övüp, kendi
Ha.
reklamımızı yapıp, kendimizi şişirip öyle bitiriyoruz.
Oh, iyi abi ya. Güzel.
Neyse, öyleyse dinleyicilere iyi dinlemeler diliyoruz. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali?
Aga be, aga be. Kardeşim, ya bize Gezal lazım.
Gezal mı? Abi adam sakat. Biz kimi alsak sakat. Transfer
Yani
yapamıyoruz.
yapamıyoruz kardeşim.
Icardi'leri izliyoruz. Tadiç'leri izliyoruz. Zaha'lar geliyor.
Yapacak.
Cengizler geliyor.
İşte yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok. Bazen başarılı tür olamıyorsun doğada.
Haydi bakalım.
Buradan da Beşiktaş'ın evrimini.
Beşiktaş'ın evrimi. Yüzüncü yıldan bugüne Beşiktaş diye böyle bir bölümde
Evet.
yapabiliriz ama Neuroblog pek uygun değil.
Beşiktaş'ın evrimi güzelmiş.